Nazarımıza. Kim? Evet, geldik. Bağlanıyoruz. Evet. Çok güzel bir şarkı dinledik. Sen dinleyemedin ama.
Ya ne oldu biliyor musun? Senin videona bağlandım. Dünkü şey çıkıyor. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Karışıklık oldu. Evet. Neyse. Var.
Çok güzel bir şarkı dinledik. Tavsiye ederim. Begombil. Ve kim söyledi?
Kim söyledi?
Derya Arlamara.
Ben söyledim.
Evet. Evet. Onunla açtık programı. Hatta bak seni ne kadar çok seviyorlar. İki kere dinlediler. İkisinde de aynı sayıda kaldık.
Ne diyor? Yaşasın.
Hemen bir dedikoduyla başlayalım. Yayına başlamadan önce sevgili Ali Poyrazoğlu aradı.
Aa.
Evet. Ondan sonra seni çok sevdiğini, muazzam bir oyuncu olduğunu. Hatta ben kendisinin rahatsızlandığını düşündüm. Ali'nin ağzından bu kadar güzel sözler pek duyulmaz. Ben onun dediğini nikah şahidiyim, onu çok severim dedi. Programa onunla ilgili bir kısımdan başlamak istiyorum. Birlikte tamam. Çalıştınız. Zannediyorum evet. Aş bunları aş vardı, orkestra vardı. En önemlisi Çılgınlar Kulübü vardı.
Evet. Bir de hamam oynadık. Hamam oynadık. Murat Mungan koydu.
Evet. Onu da söyledi. Onlar için dedi sahneye koydum. Ben kendi oynamamış galiba hamamda. Ondan sonra.
Yok şimdi, sadece kızlar.
Orada bir 35 kadın vardı değil mi?
Orkestradan bahsediyorsun.
Orkestradan evet. Bahsediyorum.
Bayağı. Evet. O bütün kadınlar oynuyordu orkestrada.
Hepinizin saçlarını sıfıra vurdu Ali Poyrazoğlu.
Evet ama ben o dönem tam evleniyorduk biz Uğur'la. Ve benim bir tane nikah resmim var. Bütün kızlar sıfır. Bir tek benim saçlarım uzun. Ertesi gün ben de gittim kestirdim.
Gösterim. Bu gerçekten muazzam bir prodüksiyon. Bu kadar iyi oyuncuların olduğu yerde onların saçlarını sıfıra vurmak ya da bir numaraya vurmak. Ali'nin de başarısı. Buradan yürek evet. Dolusu sevgiler. Güzel oyundu, çok güzel oyundu.
Çok, bence de. Yani ben aslında yani Ali'nin ben öyle bir dönemine denk geldim. O kadar güzel oyunlar oynadık ki Ali Poyrazoğlu'yla. Uzakta piyano sesleri oynadık. Çehov'un hayatı. Evet.
Orada sevgilisini oynadın galiba değil mi Ali'nin?
Ali'nin evet Olga karısını sevgilisini oynadım evet.
Olga Niper.
Olga Niper.
Evet.
Bir de çok güzel bir şarkım vardı orada. Eğer ki Ali bunu dinliyorsa o şarkıyı o kadar unuttum ki eğer kaydı varsa bana yollasın buradan söylüyorum.
Yoksa da ben söylerim. Şimdi tamam. Onu cumartesi günleri program yapıyorduk. O öyle kızıyor biliyorsun. Yüksek sevgisi var. Yüksek öfkesi var. Bu hafta çıkmayacağım artık dedi. Ondan sonra. Şimdi onu kandırmaya çalışıyordum. Hafif bir yumuşadı. Hafif yumuşadı. O, cumartesi akşamları çok güzel oluyor. Büyüklere masalları anlatıyoruz onunla. Senin için şunu söyledim. Keşke duysaydı dedim. Tanıdığım en fanfater kadın, en güzel bakışları olan ve benim için Türk sinemasında, tiyatrosunda da muhakkak öylesin ama Türk sinemasında yeri doldurulamayacak bir değersin.
Ay çok teşekkür ederim.
Gerçekten öylesin. O inişlerin çıkışların muazzam. Hemen benim için çok önemli olduğu için masumiyetle başlamak istiyorum.
Tamam.
Yani... Hatta biz evde konuşuyorduk demin çekim. Ay masumiyet bir daha sevdi. Zeki Demirkubuz'un muazzam eseri. Geçtiğimiz hafta Nuri Bilge Ceylan'ın bir videosu çıktı. İzledin
evet.
mi?
İzledim. Evet.
Backstage'leri anlatıyor. Zor sorularla başlarım sonra yumuşatacağız. Öyle bir kandırdım ki Derya'yı. Hiç zor soru yok diye. Orada senin oğlun da yönetmen olacak. Can da evet. Kısmetse hatta yönetmen.
Oldu yönetmen.
Yönetmen. yönetmenleri mesela Bennu Yıldırımlar o kadar ters davranıyor ki bir yönetmen olarak. Bunu lütfen Nuri üstünden, Bilge Ceylan üstünden düşünmeyelim. Tüm yönetmenler açısından düşünelim. Yılmaz Güney'in de çocukları dövüp ağlattığı konuşulur. Evet. Allah rahmet eylesin. Doğal mıdır? Doğalsa bunun internete düşmesini bir kadın olarak nasıl değerlendiriyorsun?
Ya şöyle söyleyeyim. Yani bizim yani tiyatroda da sinemada da tabii ki kavgalarımız olabilir, çekişmelerimiz olabilir. Bu son derece doğal bir şey. Çünkü bir şey yaratma aşamasındasın. İnsanlar sinirlenebilir, öfkelenebilir. Yani yönetmen demek her şey demek bence sinemada. Gerçekten ben o konuda çok şeyimdir. Yani hakaret etmediği sürece ve yani oyuna dair olmak üzere her şeyi söyleyebilir, eleştiri yapabilir. Ben biraz asker gibiyimdir şeyde. Ama orada yani ben o seyrettiğim videoda yani yanlış bulduğum bir şey vardı. Onu söylemek isterim sadece. Yani hani sen belki de yanlış anladın bilmiyorum. Sen hissetmeyeceksin ama oyuncu hissedecek. Senin görevin duygu aktarmak değil, oyuncu diyorum. Seyirci o duyguyu alır gibi bir şey. Yani şimdi benim hissetmediğim duyguyu tabii ki seyirci nasıl alacak? Ben o konuda yani o konuda itiraz ettim sadece. Yani dinlediğim şey itiraz ettim dediğim yani kafamdan geçirdiğim şey. Ama yönetmenlik biraz galiba şey eğer gerçekten yaratma aşamasındaysan bir şeyleri fazla yapabiliyoruz. Çekişmelerimiz olabiliyor ama bunlar yani kişisel olmamalı. Yaratım aşamasında daha iyi yaratmak için olmalı diye düşünüyorum ben.
Yani ilk tepkiyi Zeynep Farah Abdullah. Hı-hı. Ben çok beğeniyorum onu da genç oyuncular.
Ben çok beğeniyorum.
O da böyle bir tepki gösterdi. Buna benzer bir tepki gösterdi. Neden internette dolaşıyor? Tabii ki sahne arkasında kavgalar olabilir. Bizim de evimizde tabii oluyor. Ki. Hepimizin evinde oluyor. Fazla sıkıştırmıyorum. Yani bu konuyla alakalı. Peki Zeki nasıl bir yönetmen?
Zeki o da çok aksidir. Allah'ım.
Öyle mi?
Zeki de şey çalışır, gergin çalışır yani ama dediğim gibi yani benim için fazla bir şey yok, önemi yok. Çünkü yani kavga da edebiliriz, problem değil ama doğru bir şey söylüyorsa yani ben hiçbir zaman hiçbir yönetmenle şunu yapmadım yani. Eğer ki ben yani öyle yapma böyle yap. Peki 30 kere, 50 kere bir şeyi deneyebilirim yani. 1000 kere deneyebilirim. Yani istediği şeyi alana kadar bir yönetmen istediği kadar tekrar yaptırabilir. Ama yani bana hakaret ediyorsa olmaz tabii ki yani. Ben o noktada karşı çıkarım ama yönetmenlik konusunda biraz daha şey düşünüyorum. Yaratıcı onlar olduğu için ve yani bizi de aslında ne kadar iyi oynuyorsak onlar da yönetmenin sayesinde olan şeyler. Çünkü ben bir şey yapıyorum ama karşıdan görmediğim için ne yaptığımı bir yönetmenin dolayısıyla beni yönlendirmesi lazım. Tabii ki oyuncunun buna ihtiyacı var. Benim yaptığım şeyleri de onun alıp değerlendirmeye ihtiyacı var. Ama evet biraz gergin olur yani çalışmalar.
Bu arada alttan kızıyorlar bana. Diyorlar ki lütfen Şaşı Perek çıkmazını ki inanılmazdır. Yengeç Sepeti. Değil mi?
Evet,
muazzam. Evet, evet. Yengeç Sepeti Sadri Alışık'ın son filmiydi değil mi?
Evet ya ve o kadar memnunum ki Sadri Bey'le tanıştığım için. Gerçekten biz çok anlaştık, çok sevdik birbirimizi. Böyle şeyi hiçbir zaman unutmuyorum. Şey yapardı hep aralarda, sahne aralarında böyle çok iyi resim çiziyordu biliyorsundur belki akademi mezunu. Evet. Böyle kara kalem resimler yapardı. Ondan böyle sohbetlere derdik. Eski anılarını anlatırdı. Ama gerçekten çok iyi anladım. Bir de şeyi böyle hastanede onu ziyarete gitmiştim. Camın arkasında yoğun bakımdaydı çünkü. Yani o zaman böyle bana bir bakışı var. Ay gerçekten bugün gibi aklımda yani. Hala unutmuyorum yani. İyi ki çekmişiz o filmi.
Allah rahmet eylesin. Allah bir rahmet de çok eylesin. İstanbul beyefendisi bir adam değil
çok,
mi?
Çok. Çok, yani, çok tatlı bir adam.
Yalnız sanatıyla değil, davranışlarıyla, tabii eşi de Çolpan Hanım da öyleydi.
Çolpan Hanım, evet, evet, evet.
Allah rahmet eylesin, Atilla İlhan onun abisi. Yani evet. Zaten ailede muazzam bir entelektüelce yani aydınlık var. Bu filmlerden konuşmuşken bir de Hollywood maceram var.
Evet.
Aslında çocukluktan başlayacaktım. Çocukluğu sona sakladım.
Tamam.
A Most Wanted Woman.
Men. Evet.
Ondan önce de bir Anna Karenina maceram var.
Evet.
Onları senden dinleyeyim mi?
Tamam. Yani daha epey kaç sene oldu şimdi hatırlamıyorum ama bir gün Harika Uygur'dan bana bir mail gelmişti. İşte Derya, 3 gündür seni arıyorum, bulamıyorum falan. Ne oldu dedim. Bak dedi, sana dedi böyle bir mail geldi dedi. İşte Joe Wright, Anna Karenina çekiyor. Jude Law ve Keira Knightley oynuyor. Derya'nın Ekim ayında boş vakti var mı gibi bir mail geldi. Ben herhalde dedim ki ya şey, saçmalama. Herhalde biri dalga geçiyor dedim yani. Böyle saçma sapan mail mi olur? Joe Wright film çekiyor. Anna Karenina. Yani ne alakası var falan diye. Sen dedim bir hani şey iste, teksti iste, bakalım hani bir gerçek payı var mı falan filan. Gerçekten, hakikaten gerçek bir şey çıktı. Ve ben bir randevu aldım Joe Wright'la görüşmek üzere Londra'da. Fakat o sırada benim bir diz ameliyatı olmam gerekiyordu. Ve bu yani mutlaka o sırada olması gereken bir şeydi. Ve bunun için gidemedim Londra'ya. Hatta sonra bir kere daha randevu verdiler. Ama bu sefer de ameliyat oldum. Ama ben yani biliyorsun en basit menisküs ameliyatı olduğun zaman bile bu 6 ay sürüyor yani. Koltuk deneyiyle dolaşıyorsun, bilmem ne oluyorsun. Ve yani olmadı. Ve ben dedim ki hani ileride işte birilerine anlatacak bir takım hikayem olur falan. Ondan sonra... aynı ajanstan birkaç sene işte belki 4-5 sene sonra şimdi zamanını hatırlamıyorum. Yeni bir şey geldi. İşte A Most Wanted Man, Derya'yı istiyoruz falan filan diye. İyi, tabii bu sefer çok heyecanlandım. Derhal işte metni bir İngilizce oynanacaktı çünkü. Öncesinde öyleydi yani. Sonra çok az kaldı o İngilizce. Yani Türk bir aileyi oynuyoruz ama işte çalıştım, ettim metne falan yani şey olarak işte telaffuzuydu, oyudu, buyudu hani bilmem ne falan filan. Ama hiç metni falan ezberlemedim yani. Benim çünkü öyle bir huyum vardır yani, en son ezberlerim ben. İyicene duyguyu oturttuktan sonra ezberlerim. Neyse, o bir arkadaşımla birlikte Anton Corbin çekiyor. Şeye gitti, Berlin'de Anton'la görüşmeye gidiyoruz. Ondan sonra ve yolda arkadaşım dedi ki bana ya acaba dedi audition yaparlar yani bir kameraya falan alırlar mı orada dedi. Ve o anda böyle tabii alırlar falan diye ben böyle. Yani o anda yani aptallığıma gerçekten hala hayret ediyorum.
Estağfurullah.
Derhal bir o şeyde ofisin olduğu yerde yani bizim Anton'la görüşeceğimiz yerde hiçbir şekilde şey yok. Oturacak bir yer yok yani, öyle bir yerdi. Orada bir yüncü dükkanı bulduk falan. Rica ettik, içinde bir tane masa vardı orada. Hadi oraya girdik. Ben Selin'in eline verdim tek metni. Hadi karşılıklı falan. Sonra girdik içeri. Ondan sonra oradaki ajanstaki kadın, yani bana bu filmleri yollayan kadın. Ya şöyle dedi bana, ve kadın için çok normal bir şey ama ben çok heyecanlandım bundan. Ya Derya dedi, Joe'la dedi. Anna Karenina'da olmanı o kadar çok istedik ki dedi. Ben böyle Allah Allah yani. Bir Türkiye'li bir oyuncu olarak yani gerçekten bunlar alışkın olduğumuz şeyler değil. Neyse, sonra ben orada audition yaptım ama o zaman şunu fark ettim. Ben çünkü heyecan duyarım yani, heyecanlanırım böyle bir şey. Elim ayağım, bir de yani İngilizce audition hayatımda vermedim. Ayrıca hiç iyi bir İngilizcem yok yani. Ve böyle ya yani o kadar sakindim ve o kadar kendimden emindim ki. Bütün yapımcılar oturuyor falan böyle arkada. Verdim audition. Sonra Anton dedi ki bir de bana dönerek oynar mısın dedi. Böyle Anton'un gözünün içine bakarak falan. Yani Anton benden daha utangaç çıktı bu arada. Yani o kendi. yani öyle bir şeyim var. Tabii çok büyük isimler oynuyordu. İşte Philip Seymour Hoffman'ın son ya da son önceki filmiydi. Rachel McAdams oynuyordu. O da tatlı. Şimdi... yani daha önce Rus bir çocuk oynuyor başrolde, işte Anton Hollandalı, Görüntü yönetmeni Fransız. Yani hiç kimsenin İngilizcesi.
Birleşmiş Milletler gibi film.
Birleşmiş Milletler gibi ve o zaman rahatım yani. Ne telaffuzuma bakıyor. Fakat Rachel McAdams bir geldi sette. Yani benim elim ayağımı dolandı. Yani iki kelime konuşacağım onu da unuttum. Anton'a diyorum ki ne diyecektim ben burada. Yani tabii kadın yani bir konuşuyor hello diyor ve Allah'ım ne dedi acaba bu falan diye her şeye gidiyor. Çok heyecanlanmıştım yani gerçekten. Bir sahnemizde ben Philip Seymour Hoffman'la sahnem yoktu ama William Dafoe'yla böyle minik bir sahne vardı. Benim için gerçekten önemli bir deneyimdi.
Bu Anna Karenina'da da senin yerine aldıkları bacağın sakat olduğu için aldıkları kadın da birebir seni andırıyor. Ama tabii bu kadar güzel kıvırcık saçları yok. Herkes bunu söylüyordur herhalde. Derya deyince o güzel gözler, o ses tonu ve bu saçlar. Aslında Allah. Bu saçlar ve killer daha seni ilkokul yaşlarında biraz ötekileştirmiş diğer insanlara karşı. Doğru mu?
Evet, evet doğru. Tabii yani esmerler ülkesinde ben bir İrlandalı olarak doğmuşum falan. Çilliyim, kızı saçlıyım. Yani mahallede yani farklıyım. Kaç bir çocuktum küçükken yani. Ama şeydim aynı zamanda. İşte biraz oyunculuk da oralardan şey oluyor. Yani aynı zamanda böyle bir lider karakterim de vardı. Ama böyle çok işte benim teyzem İstanbul'dan gelip çok utanırım. Annemin arkasına saklanırım. Koşmaya çekinirim falan filan. Aslında tabii oyunculuk serüveninden sonra kendime güvenim çok yerine geldi. Kişiliğim gelişti yani.
Hala çekingen misin?
Değilim, değilim. Ama şöyle, bazen hala çekingenliğim vardır. Yani kendime güvensiz olduğum alanlarda. İşte biraz önce anlattığım gibi Rachel McAdams görünce bir anda Derya Alabora kimliğim. Çünkü neden? Kadın ana dili İngilizce yani. Ya o Türkiye'ye gelse öyle olmam.
Çok güzel bir soru gelmiş sevgili bir senden. Diyor ki Hollywood'da doğsaydı diyor bir Meryl Streep olurdu herhalde. Peki gerçekten hayran oldukların arasında var mı?
Olmaz mı tabii. Yani o kadın büyücü gibi yani. Oynadığı hiçbir rol birbirine benzemiyor. Çok enteresan. Çok acayip bir kadın gerçekten yani.
Muazzam.
Muazzam. Şey de öyle. Julian Moore.
Julian Moore olay. O da olay ama Meryl Streep bambaşka
bir
şey.
Meryl Streep de çok acayip. Evet, çok acayip.
Opera sanatçısı bir baba.
Evet.
İlkokul öğretmeni bir anne Türkan Hanım ve biraz önce onun bir talebesi yazdı. Türkan Hanım hala hayatta mı hocamız diye.
Hayatta, hayatta.
Harupçu babanın soyadı.
Evet, evet.
Fakat seni alabora olarak görüyoruz.
Evet. Teyzemin çocuğu olmadığı için beni çok severdi teyzem. O da bir nüfusuna almıştı. O yüzden alabora oldum. Ondan alabora soyadını kullanıyorum.
Mustafa Hoca'nın nesi oluyorsun bu durumda?
Alabora'nın. Mustafa dayımın evet. Oğlu benim.
Öyle mi?
Evet. Öyle Sabahattin mi? Dayımın oğlu. Evet.
Çocukluk yıllarında çetenin elebaşıymışsın. Bütün utangaçlığına rağmen yani düz duvara tırmanan cinsten dedikleri muazzam yaramaz bir çocukmuşsun. Hatta bir dönem muhasebecilik yapmışsın. Hatırlıyor musun?
Ay korkunçtu.
Neden oldu?
Hatırlıyorum çünkü şöyle orta lise 1'de şey yaptım. Şiş Lisesi'ndeydim. Ondan sonra yani bir hocayla kavga ettik falan böyle. Zaten ya o dönemler böyle işte okumak vardır ya öyle okumak istemiyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Ve ben bir yerde muhasebeci olarak girdim. Annemler kıyameti kopartıyorlar, ne oluyor falan filan. İstemiyorum dedim, okumayacağım ben. Ondan sonra bir en asi yıllarım tabii. Girdim bir yere muhasebeci olarak. Fakat yani korkunç bir şey yani. Böyle bir yani sıkılıyorum, daralım. Hiç istemiyorum yani orada öyle bir şey yapmak. Ve artık böyle gelen irsaliyeleri falan şeyin altına koyuyordum. Bir yalanlar söylüyorum. İşte bugün mutluluk akıyor evde, bana izin verir misiniz falan. Yani en sonunda bir 15-20 günün sonunda Pentagram okula geri döndüm yani. İyi ki de dönmüştüm.
Anne olmak Derya'yı nasıl değiştirdi? Derya Alabora'yı nasıl değiştirdi?
Yani ben tabii çok anaç bir kadınım. O yüzden yani oğluma aşırı düşkünüm ve yani her şey bir tarafa, can bir tarafa benim hayatımda. Çok şey olmadı aslında. Yani iki şeyi bir arada yürütebildim annelikle ve kendi mesleğimi. İlk can doğduğu zaman 2 sene ara vermiştim. İşte o da küçükken. Ondan sonra tekrar başladım.
Ama ara dublaj çalışmaları yapıyordun gene değil mi?
Dublaj yapıyordum evet o zaman. Bir 2 sene dublaj yaptım ama ondan sonra dublaj yapmaktan çok sıkıldım galiba. Bıraktım yani dublaj yapmayı. Ama işte biraz bizim gibi kadınların çocukları, anne babaların çocukları galiba bazen setlerde büyüyor. Yani mesela Can şeyde... Yavuz Özkan'ın setinde Can da vardı. Yazın çekilmişti o film. Bayağı minik minik asistanlık yapıyordu gelip. Bir şeyler söylüyordu falan filan. Öyle biraz setlerde büyüyor çocuklar.
Can'dan film teklifi geldi mi size?
Hayır gelmedi.
Niye?
Nasıl gelsin daha? Ancak kendi hikayelerini çekiyorlar tabii. Daha. Güzel şeyler yapıyor. Can iyi bir yönetmen oldu.
Muhakkak. Hele böyle bir annesi varken stüdyo şeye götürür, bütün setlere götürür, ders de verdirir. Ama hala anaç mısın, üstünde baskı var mı canım?
Yok, ben yani baskı uygulamıyorum. Öyle bir tarafım yok. Yani Can bir 16 yaşındayken falan, yani bu tabii ki endişe ve hani çocuğu merak etme durum. Bir de erkek çocuk olduğu için hani işte gezmeye gidiyor, dışarı çıkıyor. Yani hep başına bir şey mi gelecek, başına bir şey mi gelecek? Sonra 16 yaşındayken ben kendimi arakladım orada. Can şey Derya dedim, yani kendine hakim ol. Annen sana bir şey yaptığı zaman nasıl hoşlanmıyorsan sen de ona yapma. Sonra bıraktım yani, serbest bıraktım. Şey böyle baskıcı bir anne değilimdir yani. Arkadaşımdır çok Can'la. Birlikte vakit geçirmekten keyif alırız.
Ne güzel, çok güzel. Peki çocukluğunda yaşadığın o çekingenlik ya da güvensizlik var mıydı o işin içinde, çekingenliğin içinde?
Kendime güvensizlik diyorsun.
Evet. Ya da korkular var mıydı?
Yani zaten utangaç insanın en büyük... büyük şeyi yani kendine güvensizlik zaten o. Ama bizim şimdi enteresan tabii seçtiğim meslek. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dünyadaki bütün oyuncular bence utangaç ve içine kapanı güvensizdirler. Yani çünkü bu meslek, ben şeye talibim, kendimi göstermeye talibim diyorsun yani. Biz görünür kılıyoruz oyunculukla kendimizi aslında. Yani ne kadar hikayelerine bakarsan bak, hepsi aslında çocuklukların öyle geçtiğini söylerler yani. O yüzden ama bizim yaptığımız egzersizler, çalışmalar yani kendine güveni son derece yerinleşmesini sağlayan, kendini tanımanı sağlayan çalışmalar yapıyoruz çünkü.
Peki bu korona günlerinde çok titiz misin? Şurasını temizleyeyim, burasını temizleyeyim. Aman toz oldu. Var mı öyle bir şey?
Ya yok, o kadar titiz değilim. Ben normalde de o kadar titiz değilimdir. Yani şu anda korona günlerinde ama şunu devamlı yapıyorum. Dışarıdan bir şey istediğim zaman o bir süre bahçenin önünde bekliyor. Ondan sonra yeri alırken fısfıslıyorum, siliyorum. Öyle alıyorum her şeyi içeri. Ama evin içine yalnızken ellerimi devamlı yıkıyorum. O konuda bir tik gelişti diyebilirim yani bende. Bu arada Anortodoks'u ben de çok beğendim. Çok güzel dizi.
Çok güzeldi ve çok iyi oynamış. Bir de Blue TV'de Mother, Father, Son, Mother, Son, Father, öyle bir dizi var. Hı. Bir Richard Gere oynuyor ve muazzam oynamış adam. Oğlunu oynayan da çok iyi oynuyor. Şiddetle tavsiye ederim diyemeyeceğim çünkü biraz ağır ilerleyen İngiltere'deki basın dünyasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Başbakan değiştirebilen güçte bir adamın oğluyla olan ilişkisi senin seyretmende fayda var.
Seyredeyim.
Çok güzel bir soru. Acayip günler yaşıyoruz. Belki de dünyanın en uzun zamanlı dizisini seyrediyoruz. Ratingleri çok yüksek. Korona hepimizin hayatını alt üst etti. Sanata etkisi sana göre ne olur? Yani koronalı filmler mi gelir? Film sektörü batar mı? Tiyatrolarda sıkıntı olur mu? Koronalı resimler mi gelir? Nasıl olacak?
Yani ben bu olaydan sonra insanların bir anda eğlence ve sanata çok ilgi göstereceklerini düşünüyorum. Yani tiyatrolara, sinemalara, yani dışarı çıkacak insanlar ve eğlenmek isteyecekler. Yani ben mesela hani bu işi de yapmıyor olsam herhalde böyle bir şey istiyorum. Çünkü sinemaya gitmek istiyorum, bir konser dinlemek istiyorum, işte sahilde yürümek istiyorum. Yani ne bileyim, arkadaşlarımı görmek istiyorum. O kadar özledim ki herkesi. Çocuğumu göremiyorum yani. Can geliyor ya. Kapıdan bir şey bırakıyor. Sakın bana yaklaşma diyor. Ne olduğu belli değil diyor. Sen evde kal, dışarı çıkma. Ben sanata ve bilime çok katkısı olacağını düşünüyorum. Bugünleri eğer çok çabuk en az hasarla atlatabilirsek biraz daha farklı bir dünyaya uyanacağız. Daha farklı algılarımız olacak diye düşünüyorum.
Bu arada bir tavsiyede bulunayım. Klasik müzik sevenler varsa pazar günü Bocelli'nin Milano'dan konserini YouTube'da tüm dünyada ücretsiz canlı yayınlayacaklar.
Evet.
Yani bir tavsiye olsun. Devam edelim biz kaldığımız yerden. Bodrumlusun, Gümüşlüklüsün bir şekilde değil mi aynı zamanda?
Evet, yazları oradayım, evet.
Ferdi Özben'le tanışır mıydın? Onu sormuşlar.
Tabii ki. O kadar severdim ki, çok severdim yani. Çok tatlı bir adamdı.
Ferdi gibi bir. Yani Ferdi muazzamdı. O zaman Ali ile de beraberdiniz. Ali, Ferdi hep beraberdiniz, değil mi?
Evet. Çok zaman geçirdik. Gerçekten çok. Yani Bodrum'da çok zaman geçirdik. Yani Ferdi hakikaten tanıdığım az sayıdaki çok tatlı, böyle sıcacık bir adamdı. Yani ben Ferdi'yi sevmeyen bir insan olabileceğini düşünmüyorum mesela yani. Çok şeker bir adamdı.
Ben de. Babamın çok yakın dostuydu. Çınar Oteli'nde çıkarken devamlı gelirdi. Onun muhabbeti çocuk gibi saf böyle. Evet, dünya tatlısı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Anısı var mı demişler. Bilmiyorum, nereden bileyim. Vardır ama birden de aklına gelir mi?
Vallahi var. Ne ol? Yani şunları hatırlıyorum. Mesela Ali, Ferdi, ben de Bodrum sokakları böyle gelen geçenle mavra yapıp böyle çok tatlı zamanlarımız olmuştur yani. Hani öyle müthiş bir şey olarak şu anda aklıma gelmiyor bir şey ama çok çok zaman girdik. Şeyi çok tatlıydı bir defa. Yani o piyano başında söylediği şeyler, yani o kadar naif söyler ve o kadar böyle şey gibi bir sesi vardı. Kadife gibi bir sesi vardı. Çok tatlıydı.
Gerçekten.
Giderdik yani onu dinlemeye. Giderdik, çok giderdik.
Allah rahmet eylesin. Ben onunla röportaj yapma kısmetine de erişmiştim Hürriyet Gazetesi'ndeyken. Hatta hastanedeydi, son günleriydi. Muazzam tatlıydı. Hala enerji doluydu ve hayata döneceğine inanıyordu. Peki, en son İzmir'in Kızları'nda oynuyorsun değil mi?
Aha, İzmir'in Kızları, Most Production'ın bir yapımı. Çok memnunum çünkü ben söylemeyi, işte bir müzikalde oynamayı her zaman çok isteyen bir insandım ve bu böyle olunca çok hoşuma gitti. Yani bir de böyle kadınlara farklı bakar oyun. Eğleniyoruz sahnenin üstünde. Yani kadın tarafından bakan bir oyun hayata. O yüzden de çok memnunum. Çok şarkılar var. Sezen'in şarkılarını söylüyoruz. Bu arada Sezen'in şarkılarının çok zor olduğunu bir kere daha anladım bu. Pardon, müzikal boyunca.
Gerçekten zor ama Sezen de Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük ozan bence. Son dönemde yaşayanlar arasında. Tabii ki hadsizlik etmek istemiyorum. Geçmişte bizim tanımadıklarımıza, yani okuyarak tanıdıklarımıza değil ama yüzme yüz gelip tanıdığımız en büyük ozanlardan biri.
Bence de. Ve yani burada mesela Sezen şarkılarını bilmeyen yoktur yani. Hepimiz binlerce kere dinledik. Hakikaten hayatımızın her döneminde bir yerimize dokundu yani söylediği şarkılar.
Bir yerimizden deldi geçti yani o şarkılar yani, bizim.
Kendi de hayatında yaşayan bir kadın. ama yani şarkıyı söylerken yani ne kadar zor olduğunu hepimiz için geçerli. Yani hakikaten o kadar zor şarkılar ki böyle dinlerken sanki daha kolaymış gibi geliyor. Fakat yani sözler de öyle. Bizim mesela finalde söylediğimiz bir şarkı var. O zaman şarkı söylemek lazım. Avaz diye. Onun sözleri mesela bir ara nakarat nereden bulmuş olabilir bu sözü? Mesela haydi yalla lolla leyi, haydi yalla lolla leyi. Ya insan aklına gelmiyor. Ya haydi yalla loy falan. Böyle bir şeyler bulmuş yani. Hani bakıyorsun sözlerine gerçekten garip. Yani insanın içine yani aklına gelmeyen bir şeyler var. Gerçekten ozan tarafı da müthiş yani.
Müthiş. Bu arada şurada birisi var, ona cevap vereyim ve dilerse de çıksın gitsin. Hiçbir müzisyen protesto olması dışında siyasi görüşüyle değerlendirilmez. Sezen Aksu da bugüne kadar yeri doldurulmamış bir ozan, bir şarkıcı ve çok büyük bir kıymet. Onun için boş yerin hıyarca onun öyle mi dedi, böyle mi dedilerine pek çok söylemi de cuk oturur. Biz Sezen Aksu'yu bir şarkıcı olarak konuşuyoruz. Buraya araya mandal atmanıza gerek yok. Özür dilerim. Girdim. Kendi kendine birileri bir şey demiş bir kişi. Ama şuna bakalım. Arızalı bir kadın mısın? Mesela ben arızalıyım.
Ben arızalı değilim ya. Yani şöyle arızalı olmayı çok isterdim. Neden dersen? Bence arızalı olmak bir şey yaratmak için birinci kural yani. İşlemek için.
Helal.
Gıcık yaptı. Şimdi yani evet. Arızalı olmayı olumlu anlamda kullanıyorum tabii ki. Yani insanın bir şeylerden şeyi şikayet etmesi lazım. Hayatla problemleri olması lazım ki kendini tamamlayabilsin ve başka bir şeyler yaratabilsin. Yani bence bütün yaratım bu arızadan doğuyor. Ben daha arızasız bir adamım ama arızalı olsaydım şu anda korkunç bir yerde olurdum, onu biliyorum.
Değil mi?
Vallahi.
Ama senin de şeyin varmış, dostlarınla konuşunca sevgisini de kızgınlığını da dibine kadar gösteren. Yani kızmasına şahit olmayın diyor. Çok az kızar.
Tabii. Kesinlikle. Yani bir şeyim böyle. Aslında ben bir aslan burcuyum. Ve bir aslan kadınıyım tam yani. Böyle hele mesela bir korumacı tarafım o kadar çok fazladır ki bu anaç tarafım. Böyle yani yırtıcı kesilirim o zaman. Gerçekten öyleyim yani. Ama şöyle değilim yani. Ben hani kavga çıkarayım, mara böyle her dakika problem yaratan insanlar öyle değilimdir ama kavga etmem gerekirse korkunç olabilirim yani.
Gözü kara mısın? Sorulara bakıyoruz.
Evet, çok.
Sorular tabii şey. Peki ego var mı Derya?
Ego.
Ego.
Yani şöyle var tabii ki, egom vardır yani ama bu böyle şişik ego değildir benim egom. Yani altı boş bir egom yok benim. Olması gereken yerde evet kullanırım şeyimi ama aslında çok mütevazı bir insanımdır yani. Öyle şey yapmam, kimseye yukarıdan bakmam, eleştiririm ama bana göre her zaman yani çok açık sözlüyüm bir defa. Yani ne düşünüyorsam sana söylerim. Arkandan konuşmak yerine short diye söylerim yani. Ama şey değildir öyle. Bir tepeden bakan bir insan değil yani.
Çok yakın bir arkadaşın oyunu sahneleyecek. Önden evet. izlemen için seni çağırdı. Evet. Sevmedin. Ne yaparsın?
Söylüyorum ve bir iki arkadaşım da bana öyle küstüler yani.
Öyle mi? Söylüyorsun.
Evet.
Ama herhalde usturuplu derya.
Tabii ki. Hiç öyle şeyim yoktur. Yani ama sevmediğim şeyi yani o zaman bana sormayacaklar. Çünkü beni sonsuza kadar eleştirebilir herkes yani. Oynadığım oyunu, söylediğim şarkıyı. Ama hani aman canım sen de ne bilmem ne söylemişsin gibi değil de yani olmuş olmamış sonuna kadar eleştiriye açığım. Çünkü bizim işimiz yani eğer oyunculuk da sanatın bir parçasıysa sanat zaten eleştiriden geçer. Daha iyi olması için mutlaka eleştirmemiz gerekiyor.
Kafka'ya özel bir düşkünlüğüm var. Bunu bilmeyen yok artık.
Evet.
Bu karantina günlerinde ne dersin? Hangisinden başlasınlar Kafka'nın?
Hangisi? Dönüşüm.
Dönüşüm.
Dönüşüm. Çünkü o yani evet orada tam kendi şey yani. Ve yani bir günlerde aslında biraz karanlık mı gelir bilmiyorum yani ama benim o tarafım çok fazladır. Yani Camus falan da çok severim. Sartre severim.
Yani Sartre belki izleyenlere bilmiyorum. Okuyan varsa zaten aşık olmuştur. Camus'a da aynı şekilde. Derya'dan çok güzel kitap önerileri de aldık. Film ne önerirsin? Evde otururken seyrediyor musun?
Çok seyrediyorum tabii. Çok dizi seyrediyorum. Yani çünkü o kadar güzel diziler olmaya başladı ki gerçekten mesela Breaking Bad diye bir dizi var biliyorum.
Biliyorum.
Hatta Al Pacino şey demiş. Oradaki kimya hocası karakter. Yani gelmiş geçmiş dünya sinemasında en büyük karakter demiş. Gerçekten ve yani o kadar iyi oynanıyor ki ve yani o senaryoyu yazmak ben biraz kuzey şeylerini de çok seviyorum. Böyle kuzey polisiyelerini. O böyle soğuk şey mesafeli insanlar ama çok iyi oyuncular. Müthiş bir şey, polisiyelerdeki inanılmaz bir kurgu yapıyorlar ve son ana kadar yani hiçbir şey anlamıyorsun. Ha buldum diyorsun yine başka bir şey. Yani en son dakikaya kadar olay örgüsü müthiş.
Müthiş. Exit'i seyrettin mi Kuzey ülkelerini? Exit.
Aa dur hatırlamadım şimdi.
Dört tane borsacının hayatı. İnanılmaz. Blue TV'de inanılmaz bir dizi. Dün de şeye başladım. Halifa nasıl okunuyorsa.
Ben onu çok güzel.
Ben onu izlememiştim. Artık yetişemiyorsun. O derken zaten 45 dakika ne seçeceğine bakmak zorunda kalıyorsun. Birazcık da tavsiyeler olsun. Titizliği sorduk, saçlarını sorduk. Rolün içinden nasıl çıkabiliyorsun? Şimdi oyunculukta en zor şeylerden biri bu.
Nasıl çıkabiliyorum?
Evet.
Yani o kadar tabii ki oyun içinden çıkamadığın zaman o biraz ruh hastalığına giren bir şey yani. Çünkü biz zaten daha okulda şunu öğreniyoruz. Yani önce o neyse oynadığın karakter, o andaki ruh durumu, onu bedenimize geçirmek ama aynı zamanda da onu bir an önce dışarı atmak. Çünkü bunu öğrenmezsen o zaman her oynadığın şeyden aşırı etkilenir. Aslında bütün beceri galiba. Yani içimizde o kadar fazla duygu, o kadar fazla yönümüz var ki yani öfke tarafımız, duygusal tarafımız, çaresizliklerimiz, hırslarımız. Bütün bunları biz oyunculuk egzersizleri sırasında önce karşımıza içimizden çıkarıyoruz. Bu duyguların nasıl olduğuna bakıyoruz. Karşımıza koyup sonra tekrar içimize alıyoruz duyguları. Ve artık o duygulardan korkmamaya, o duygular bizi incitmemeye başlıyor. Çünkü eğer kendinle takım derdin ve problemin varsa o zaman dediğin gibi o rolün içinde kalabilirsin yani. Ama o egzersizler bizde şey yapıyor. Üstümüzden akıtmamızı sağlıyor. Hem birebir rolün içinde süre sonra da çıkmamız gerekiyor yani.
Bu gerçekten çok zor bir şey psikolojik olarak da. Evet, hatırlıyorum evet. Ben şimdi hatırladım. Çılgınlar Kulübü'nde de oynadın sen değil mi?
İkinci şeyinde oynadım. Yani daha önce Sevil Üstekin oynuyordu galiba benim oynadığım.
Galiba gibi. Olabilir. Evet, evet olabilir.
Ama o müthiş bir metindir ve gerçekten Ali de Bülent de o kadar iyi oynuyorlardı ki. Hakikaten çok komikti ve çok güzel oynuyorlardı yani gerçekten.
Ali bir daha dedim, Bülent'i kaybettim. Artık o oyun bitti benim için dedi. Yani onun Aynen. rolünü kimse oynayamaz. Onun için Bülent Hoca'ya da, sevgili Bülent'e de arkadaşım olarak buradan rahmet diliyorum. Bakalım sorular neler gelmişti. Ve benim tiyatrom olsun ister miyim?
Ya ben bir dönem böyle bir tiyatro açtım kendime. İşte eski iş vardı.
Evet.
Ali'den Uğur devralmıştı eski işini. Ondan sonra ben orada bayağı yani 4 sene 5 sene küçük ve çok güzel yerde orası. Çok güzel oyunlar oynadım. Hakikaten dediğim arkadaşlarımla oynadım. Ama şöyle söyleyeyim sana, çok zor bir şey. Çok yük yani bir sahibi olmak kadar gerçekten zor bir şey. Herkesin sorumluluğunda para harcanıyor. Geri dönüp dönmeyeceği belli değil. Gerçekten büyük bir kumar ve bunu yaşadığım zaman çok çok yük getiriyor insana. Bir daha öyle bir şey yapmak istemem ama dünyanın en keyifli, en zevkli şeyi.
Senin tiyatro anlayışını biliyorum. Her şey orada pişsin, yensin. Sanat dışında evet. da aktivasyonlar olmuş olsun. Galiba Atıf Yılmaz mı söylemiş sana? Yeter artık yani bu parayı harcama diye.
Evet ya. Ya Haldun Dorman de bir gün
Haldun Dorman.
Haldun Dorman tiyatro yaparken Haldun abi geldi dedi ki Derya'cığım sen saray tiyatrosu yapıyorsun dedi. Çünkü yani orada o sırada o sabah giriyoruz o yeşile. Yemekler, gece içmeler, işte provalar, o geliyor bu gidiyor. Yani o kadar keyifli zaman geçiriyoruz ki ama bunun da bir maliyeti var tabii yani. Bu para geri dönüyor mu? Asla geri dönmüyor ama hiçbir zaman unutamadığım çok keyifli zamanlar geçirdim yani.
Kabareyi de seviyorsun sen değil mi? Ya çok, kabare çok. Mi? Kabaretik şeyler mi? Nasıl denir bilmiyorum. Kelime seçiminden dolayı. Efsane Kadın'da böyle bir şeydi.
Evet. Sahneli. Efsane hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynadım. Ve tek kişilik bir oyunun ne kadar zor olduğunu fark ettim. Yani. Çünkü sana yardım edecek hiç kimse yok yani sahnenin üstünde. Tek başınasın ve yani bir şey olduğu zaman sen kurtarmak zorundasın onu. Hakikaten zor bir olay yani. O zaman bütün herkesi anladım. Tek kişilik oyun yapan şov yapan insanlar falan gerçekten çok zor bir iş ama çok keyifli. Şeyi fark ettim ben. Böyle stand-up falan yapabilirim yani. Onu fark ettim.
O oyun zaten bir çeşit stand-up'tı.
Evet.
Kazanmak, daha çok kazanmak. Dün Soner Olgun'la bunu konuştuk. Şimdi telefonlarda hep bunu konuşuyoruz ya. Kazanmak, daha çok kazanmak devri bitiyor mu artık? Tiyatrolarda da, hayatta da. Eyvah, son iki dakikaymış.
Vallahi ben sanmıyorum. Keşke bitse. Ama insanlar çok çabuk unuturlar biliyorsun. Bir süre bir şeyler değişecek. Ama bence insanlar gene uzun bir süre, mesela ben öyle yapmayı düşünüyorum. Gene maskeyle dolaşacaklar. Biraz birbirimizden gene çekineceğiz acaba olur mu diye. Ama sonra unutacağız. Gene hayat eskiye dönecek. Ama buradan bir şeyler öğreneceğiz. En azından biz öğreneceğiz.
Yani. Öğreneceğiz. Son soru. Beni kırmaz. Zaten 50 saniye falan kaldı. Begonvil'i böyle mırıldanır mısın?
Mırıldanayım. Dur bakayım.
Ay yaşa.
Begonvil boy vermişti şimdi. Yasemin basmıştı bodrumu. Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptüm boynumu. Sen şimdi gerdanlık maviye, göğsünü bir yelkenliğe, gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Burunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Yeter.
Yeter. Çok teşekkür ediyorum ve ilahi bir kuvvet sesi düzeltti. Biliyor musun? Ses kesiliyordu. Yani evet. Evren muazzam bir enerji gönderdi. Bir saati doldurduk. Çok teşekkür ediyorum Derya'cığım. Benim için çok tatlı bir sohbetti. Sürçülisan ettiysem affola. Senin gibi bir ustanın karşısında, senin gibi bir hocanın karşısında acemiliğime ver. Efendim biz yarın gene buradayız. Sevgili Zafer Algöz bize her geleliğin kitabını yazacak. Tiyatro dünyasından, sinema dünyasından konuşacağız. Vaktiniz olursa bekleriz. Derya'ya bir daha kalbinden öpücükler yolluyorum. Çok çok versin.